Ayrım 26.
Parma'da bu ada büyük saygı duyulur. Hemen hemen birbirini izleyen üç başpiskopos yüzünden. 20 yıl kale hapsi mi dediniz? Evet atestleri diye yanıt veren başsavcı Rassi iki büklüm olmuş hala ayakta dikiliyordu. Her şeyden önce ateslerin resmi önünde aleni bir özür dileyecek. Üstelik bu kişi apaçık dinsiz olduğundan her cuma ve belli başlı her yortu arifesinde kuru ekmek ve suyla oruç tutacak. Bu gelecekle ilgili olup servetini geleceğini zarara sokmak için. Prens yazın dedi. Altesleri büyük bir iyilikle suçlunun annesi Del Dongo Markizi ile halası San Severina Düşesi'nin pek alçak gönüllü yalvarmalarını dinleme tenezzülünde bulunduğundan, bu hanımlar oğulları ve yeğenlerinin cinayet tarihinde çok genç olduğuna ve bahtsız Giletti'nin eşine duyduğu çılgınca bir tutkuyla aklının başından gittiğine dikkati çektiler. Altesleri böyle bir cinayetin neden olduğu tiksintiye karşın Fabrice Del Dongo'nun mahkum olduğu cezayı 12 yıl kale hapsine çevirmeye razı oldular. Şimdi verin de imzalayayım. Prens imzalayıp bir gün öncesinin tarihini attı. Sonra kararı Rassi'ye verirken ona hemen imzamın altına şunları yazın. San Severino Düşesi bir kez daha ateşlerin ayaklarına kapandığından prens suçlunun her perşembe günü halk arasında Farnese Kulesi adı verilen Kare Kule'nin sahanında bir saat gezinmesine izin verdi. Ardından da prens yargıcı imzalayın şunu dedi. Özellikle de kentte her ne söylenirse söylensin bütün işittikleriniz karşısında ağzınızı açmayacaksınız. 2 yıl kale hapsi için oy veren ve hatta bu gülünç kanı lehinde parlak sözler eden mahkeme üyesi de Kapitani'ye kendisine yasaları ve tüzükleri bir kez daha okumasını salık verdiğimi söyleyin. Bir kez daha yineliyorum. Kesin sessizlik ve iyi geceler. Başsavcı Rassi pek ağırdan alarak 3 derin reverans yaptı ama prens ona bakmadı bile. Bütün bunlar sabahın 7'sinde oluyordu. Birkaç saat sonra Reversi Markizi'nin sürgün edilişinin haberi bütün kente ve kahvelere yayılmıştı. Herkes bir ağızdan bu olaydan söz ediyordu. Reversi Markizi'nin sürülmesi küçük kentlerin ve büyük sarayların şu amansız düşmanı can sıkıntısını bir süre için Parma'dan uzaklaştırdı. Bakanlığa yükseliverdiğini sanan General Fabio Conti bir damla nöbetini bahane ederek günlerce kalesinden dışarı adım atmadı. Burjuvazi ardından da aşağı halk tabakası olup bitenlerden açıkça prensin Parma başpiskoposluğunu Monsignor Del Dongo'ya vermek istediği sonucunu çıkardı. Çok bilmiş kahve politikacıları şimdiki başpiskopos Landriani'nin bir hastalık bahane ederek istifasını vermeye davet edildiğini ileri sürmeye kadar gittiler. Tütün keseneklerinden ona yüklü bir ödenek de veriyorlardı. Hem de bundan kesinlikle emindiler. Bu söylentiler başpiskoposun kulağına kadar ulaştı. Yaşlı rahip bundan pek telaşlandı. Birkaç gün süresince de kahramanımız için gösterdiği büyük çaba önemli ölçüde felce uğradı. 2 ay sonra bu güzel haber Paris gazetelerine geçmişti. Yalnız şu küçük değişiklik eklenmişti. San Severino Düşesi'nin yeğeni Mosca Kontu'ydu başpiskoposluğa getirilecek olan. Reversi Markizi Valleja Şatosu'nda ateş püskürüyordu. O öyle nane molla bir kadın, düşmanlarına karşı hakaret dolu dedikodular fırlatmakta öç aldığını sanan kadınlardan değildi. Gözden düştüğünün daha ertesi günü Riscara Şövalyesi'yle Reversi Markizi'nin başka 3 arkadaşı onun emriyle prensin huzuruna çıktılar ve gidip şatosunda Markizi ziyaret etme izni istediler. Altesleri bu beyleri büyük bir zarafetle karşıladı. Onların Valleja Şatosu'na gelişleri Markiz için büyük bir avuntu oldu. 2. hafta sona ermeden Markiz'in şatosunda 30 kişi bulunuyordu. Liberal hükümette görev alması gereken kişilerin hepsi oradaydı. Markiz arkadaşlarının en iyi olanlarıyla her akşam düzenli bir kurul toplantısı yapıyordu. Parma'dan ve Bologna'dan pek çok mektup aldığı bir gün Markiz erkenden odasına çekildi. Markiz'in en sevdiği oda hizmetçisi yanına önce gözde aşığı Baldi Kontu'nu aldı. Son derece güzel yüzlü ve son derece değersiz bir genç adamdı bu. Ardından da onun önceli, selefi, şövalye Riscara içeri alındı. Fiziksel ve ahlaki açıdan kapkara, ufak tefek bir adamdı bu. Parma Soyluları Koleji'nde geometri öğretmeni olarak yaşam sahnesine atılmıştı. Şimdi de kendini devlet danışmanı ve pek çok nişana sahip bir şövalye olarak görüyordu. Markiz bu iki erkeğe, ''Benim çok iyi bir alışkanlığım vardır.'' dedi. ''Hiçbir kağıdı yırtıp atmam. Çok da iyi ederim. İşte size San Severino Düşesi'nin bana çeşitli fırsatlarda yazdığı 9 mektup. Her ikiniz Cenova'ya gideceksiniz. Kürek mahkumları arasında Venedikli Büyük Ozan gibi Burati ya da Durati adında eski bir noteri arayacaksınız. Siz, Kont Baldi, yazı masama geçin, size söyleyeceklerimi yazın. Aklıma bir fikir geldi. Sana bu pusulayı yazıyorum. Castelnuovo yakınlarındaki kulübeme gidiyorum. Eğer oraya gelip benimle 12 saat geçirmek istersen çok mutlu olurum. Olup bitenlerden sanıyorum ki öyle pek büyük bir tehlike yok. Bulutlar açılıyor. Bununla birlikte Castelnuovo'ya girmeden önce dur. Yolun üzerinde adamlarımdan birini bulursun. Onların hepsi seni deliler gibi severler. Söylemeye gerek yok. Bu küçük yolculuk için elbette Bossi adını koruyacaksın. En şahane kapısan rahibi gibi sakalın olduğunu söylüyorlar. Parma'da da seni sadece bir başpiskopos naibinin rabıtalı yüzüyle gördüler. Anlıyor musun Riscara? Mükemmelen. Ama Cenova yolculuğu yararsız bir lüks. Ben Parma'da henüz küreye vurulmamış ama oraya ulaşmaktan geri kalmayacak bir adam tanıyorum. Sanseverina'nın yazısını kusursuz biçimde taklit eder. Bu sözleri işitince Baldi Conte o güzel gözlerini fal taşı gibi açtı. Lütfen anlayabilmişti en sonunda. Marquis Riscara'ya ilerlemesini umduğum böyle bir adamı Parma'da tanıyorsan dedi, o da seni tanıyor demektir. O adamın metresi, günah çıkaran rahibi, yakın arkadaşı Sanseverina'ya satılmış olabilirler. Bu küçük şakayı birkaç gün erteleyip kendimi hiçbir rastlantının tehlikesine atmamayı yeğlerim. 2 saat sonra kuzu kuzu yola çıkacaksınız. Cenova'da canlı hiçbir yaratığa görünmeyin sakın ve çabucak dönün. Şövalye Riscara gülerek ve soytarı gibi burnundan konuşarak kaçtı. Gülünç bir biçimde koşarken gidip çıkınları hazırlamalı diyordu. Baldi'yi hanımla baş başa bırakmak istiyordu. 5 gün sonra Riscara Markiz'in Baldi kontunu yaralar bereler içinde geri getirdi. Yolu 6 fersah kısaltmak amacıyla Baldi'yi katır sırtında bir dağdan geçirmişti. Bir daha hiç kimsenin kendisine böyle büyük yolculuklar yaptırtamayacağına yeminler edip duruyordu. Baldi Markiz'in kendisine yazdırdığı mektubun 3 kopyasını, Riscara'nın düzdüğü ve belki ileride yararlanabilecekleri aynı elden çıkmış 5-6 mektubu daha ona verdi. Bunlardan bir tanesi prensin geceleri duyduğu korkuyla ve prensin dediklerine göre 1 dakika oturduktan sonra koltukların minderlerinde bir cımbız izi bırakan metresi Baldi Markiz'in içler acısı sıskalığıyla ilgili güzel alaylarla doluydu. İnsan bütün bu mektupların Sanseverina düşesinin elinden çıktığına kalıbını basabilirdi. Markiz, şimdi artık hiç kuşku bırakmayacak biçimde can dostunun Fabrice del Dongo'nun Bologna'da veya dolaylarda bir yerde olduğunu kesinlikle biliyorum dedi. Baldi Conte Markiz'in sözünü keserek çok rahatsızım diye haykırdı. Bu ikinci yolculuktan bağışlanmamı rica ediyorum ya da sağlığıma kavuşmak için en azından birkaç gün dinlenme izni almak isterdim. Markiz gülümseyerek pekala kabul. Razı oluyorum diye yanıt verdi. Bunun ardından da oldukça küçümseyen bir halle Baldi'ye merak etmeyin hiçbir yere gitmeyeceksiniz dedi. Beriki de ta gönülden gelen bir sesle teşekkürler diye haykırdı. Gerçekten de Riscara posta arabasına yalnız bindi. Henüz 2 günden beri Bologna'da bulunuyordu ki bir arabada Fabrice'de küçük Marietta'yı görüverdi. Tüh Allah kahretsin diye söylendi. Görülüyor ki bizim müstakbel başpiskopos hiç çekinmiyor. Bunu hemen düşese bildirmeli. Pek sevinecektir. Riscara evini öğrenmek için sadece Fabrice'i izleme zahmetine katlandı. Ertesi sabah Fabrice bir postayla Cenova yapımı mektubu aldı. Bunu bir parça kısa buldu ama hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Düşesi ve kontu yeniden görme fikri onu sevinçten deliye döndürdü. Ludovic'in bütün söylediklerine karşında hemen bir posta atına atlayıp 4 nala yola koyuldu. Fabrice'in hiçbir şeyden haberi yoktu ama Şövalye Riscara kısa bir mesafeden onu izliyordu. Riscara Parma'nın 6 fersah ötesindeki Castelnuovo menziline geldiğinde yöre hapishanesinin önündeki alanda büyük bir kalabalık görünce pek sevindi. At değiştirdiği sırada Zurla Kontu'nun seçip gönderdiği 2 casus tarafından tanınan kahramanımız az önce cezaevine götürülmüştü. Şövalye Riscara'nın minicik gözleri sevinçten parladı. Bu küçük köyde olup bitenleri eşsiz bir sabırla denetledi. Sonra da Reversi Markiz'ine bir ulak gönderdi. Ardından da çok ilginç bir kiliseyi görmek istermiş gibi sokaklarda koştu. Daha sonra da ülkede bulunduğunu kendisine söyledikleri Parmesan'ın bir tablosunu ararmış gibi oradan oraya koşuştu. En sonunda bir devlet danışmanına saygılarını sunmak için can atan yargıçla karşılaştı. Riscara tutuklatma mutluluğuna erdiği bir komplocuyu yargıcın hemen Parma Kalesi'ne göndermediğine pek şaşırmış göründü. fiskara soğuk bir sesle, Ateslerin devletlerinin topraklarından geçmesini kolaylaştırmak amacıyla önceki gün onu arayan kalabalık dostlarının jandarma ile karşılaşmasından korkulur diye ekledi. O asiler 10-12 atlıydı. Yargıç kurnaz bir tavırla "Intelligenti poca" diye haykırdı. 15. Bölüm. 2 saat sonra ellerinde kelepçelerle kendisini bindirdikleri Sediola'ya uzun bir zincirle bağlanmış olan zavallı Fabris 8 jandarmanın eşliğinde Parma Kalesi'ne götürülüyordu. Bunlar kafilenin geçeceği köylerde bulunan bütün jandarmaları birlikte götürme emrini almışlardı. Bizzat yargıç bu önemli tutukluyu izliyordu. Akşamın saat 7'sine doğru Parma'nın bütün mahalle çocuklarının ve 30 jandarmanın eşlik ettiği Sediola güzel gezinti alanını aşıp birkaç ay önce Fausto'nun oturduğu küçük sarayın önünden geçti. En sonunda da tam General Fabio Conti ile kızı çıkacağı anda kalenin dış kapısının önüne geldi. Fabris'in bağlı bulunduğu arabaya yol vermek amacıyla yöneticinin arabası asma köprüye gelmeden önce durdu. General hemen kalenin bütün kapılarının kapatılması emrini verdi bağırarak ve neyin söz konusu olduğunu anlamak için de aceleyle giriş bürosuna indi. Tutukluyu tanıyınca pek şaşırdı. Belki de o kadar uzun zaman arabaya bağlı kaldığından kas katı kesilmişti. 4 jandarma tutukluyu almış zindan bürosuna doğru götürüyorlardı. O kendini beğenmiş hapishane müdürü içinden yaklaşık 1 yıldan beri Parma'nın yüksek sosyetesinin sanki sadece onunla ilgilenmeye yemin ettiği şu ünlü Fabris del Dongo demek ki artık pençeme düştü diye geçirdi. General 20 kez Fabris'e sarayda, düşesin evinde, başka yerlerde rastlamıştı ama onu tanıdığını belli etmekten kaçındı, kendini lekelemekten korkardı. Cezaevi katibine, "Saygıdeğer Castelnuovo yargıcı tarafından tutuklunun tarafıma teslim edilişinin çok ayrıntılı bir tutanağını hazırlayın," diye bağırdı. Sakalının oylumu, hacim ve kendine güvenen sert haliyle aslında korkunç bir kimse olan Katip Barbone her zamankinden daha da fazla haşim bir tavır takındı. Sanki bir Alman zindancı sanırdınız. Katip Barbone efendisinin hapishane müdürünün savaş bakanı olmasını engelleyen kişinin özellikle San Severino düşesi olduğu inancıyla tutukluya karşı her zamankinden daha da küstah davrandı. Onunla konuşurken "voi" diye hitap ediyordu. Bu da İtalya'da sadece uşaklarla kullanılan konuşma biçimidir. Fabris adama soğukkanlılıkla sertçe "ben Kutsal Roma Kilisesi'nin rahibiyim" dedi. "Ve bu dinsel bölgenin başpiskopos naibiyim. Sadece taşıdığım ad bile bana saygı görme hakkını veriyor." Katip büyük bir küstahlıkla terbiyesizce "ben onu bunu bilmem" diye karşılık verdi. "Size bu pek saygın ünvanları kazandıran belgelerinizi gösterip savlarınızı kanıtlayın." Fabris'in elinde belge yoktu, hiç sesini çıkarmadı. Katibin yanında ayakta duran General Fabio Conti onun gerçekten Fabris del Dongo olduğunu söylemek zorunda kalmamak için bakışlarını tutukluya kaldırmadan adamın yazdıklarına bakıyordu. Ansızın arabada bekleyen Leila Conti muhafız birliğinden gelen korkunç bir gürültü işitti. Katip Barbone tutuklunun küstah ve çok uzun tanımlamasını yaparken Ciletti olayında aldığı yaraların sayısını ve durumunu saptayabilmek amacıyla ona giysilerini açmasını emretti. Fabris acı acı gülümseyerek "yapamam" dedi. "Beyin emirlerini yerine getirecek durumda değilim. Kelepçeler bana engel oluyor." General saf bir tavırla "nasıl?" diye haykırdı. "Tutuklunun ellerinde kelepçeler mi var? Hem de kalenin içinde ha. Kurallara aykırıdır bu. Bir emir gerektir. Çabuk kelepçelerini çıkarın bunun." Fabris adamın yüzüne baktı. "İşte acayip bir cizvit" diye düşündü. "Tam 1 saatten beri beni son derece rahatsız eden şu kelepçeleri görüyor da şimdi şaşırmış rolleri yapıyor." Jandarmalar kelepçeleri çıkardılar. Adamlar az önce Fabris'in San Severino düşesinin yeğeni olduğunu öğrenmişlerdi. Katibin kabalığıyla çelişen yüze gülücü bir nezaket göstermekte birbirleriyle yarışıyorlardı adeta. Katip bundan gocunmuş göründü. Hiç kıpırdamadan duran Fabris'e "hadi bakalım kıpırdasanıza" dedi. "Çabuk olalım. Cinayet sırasında o zavallı Ciletti'den aldığınız şu çizikleri gösterin bize." Fabris bir sıçrayışta katibin üzerine atıldı ve ona öyle bir şamar indirdi ki Barbone sandalyesinden generalin bacaklarının üzerine düştü. Jandarmalar hiç kımıldamadan duran Fabris'in kollarını yakaladılar. Bizzat general ve yanında bulunan iki jandarma yüzünden dereler gibi kan akan katibi yerden kaldırmak için atıldılar. Biraz daha uzakta bulunan iki jandarma tutuklunun kaçmaya kalkışabileceği düşüncesiyle koşup büronun kapısını kapattı. Onlara komuta eden jandarma onbaşısı önünde sonunda kalenin içinde bulunduğundan genç Del Dongo'nun çok ciddi bir kaçma girişiminde bulunamayacağını düşündü. Bununla birlikte kargaşalığa engel olmak amacıyla bir jandarma içgüdüsüyle pencereye yaklaştı. Bu açık pencerenin tam karşısında iki adım ötede generalin arabası duruyordu. Clay ile büroda geçen sahneye tanık olmamak amacıyla arabanın içine büzülmüştü. Genç kız bütün o gürültüyü işitince baktı. Jandarma onbaşısına ''Neler oluyor orada kuzum?'' dedi. Küçük hanım, genç Fabris Del Dongo küstah Barboni'ye hatırı sayılır bir şamar yapıştırdı da. ''Nasıl? Cezaevine getirdikleri B. Del Dongo muydu?'' Jandarma onbaşısı ''Ah evet efendim, onda hiç kuşku yok.'' dedi. ''Bu zavallı genç adamın pek soylu adı yüzünden bunca tantana yapılıyor ya, küçük hanımın olayı bildiğini sanıyordum.'' Clay'la bundan sonra artık arabanın penceresinden ayrılmadı. Masanın çevresini kuşatan jandarmalar bir parça uzaklaşınca genç kız tutukluyu görebiliyordu. Ona Como Gölü kıyısında rastladığımda, kendisini yeniden bir kez daha gördüğümde bu acıklı durumda bulacağımı kim bilebilirdi ki diye düşündü. Annesinin arabasına binmem için bana elini uzatmıştı. Yanında Düşes de vardı. Sevgileri acaba o zaman daha mı başlamıştı? Okura şunu bildirmemiz gerekiyor. Raversi Markizi ile General Conti'nin yönettiği Liberal Parti'de Fabris ile Düşes arasında bir aşk ilişkisinin bulunduğundan hiç kimsenin kuşkusu yokmuş gibi davranıyorlardı. Öylesiye nefret ettikleri Mosca Kontu aldatıldığı için bitmez tükenmez alaylara konu oluyordu. Clay'la demek böyle diye düşündü. İşte şimdi tutuklu, hem de düşmanlarının elinde tutuklu. Çünkü aslında bir melek olduğuna inanmak istediğimiz Mosca Kontu bu tutukluluktan pek memnun olacaktır. Muhafız birliğinden gürültülü bir kahkaha yükseldi. Clay'la heyecanlı bir sesle jandarma onbaşısına ''Jacoba'' dedi, ''orada neler olup bitiyor kuzum?'' General tutukluya sert bir dille Barboni'yi neden vurduğunu sordu. Monsignor Fabris Del Dongo da soğukkanlılıkla ''bana katil'' dedi. Ona bana bu unvanı verme yetkisini sağlayan unvan ve belgelerini göstersin dedi. Herkes güldü. Yazmasını bilen bir zindancı Barbone'nin yerini aldı. Clay ile Beriki'nin korkunç suratından dereler gibi akan kanı mendiliyle silerek bürodan çıktığını gördü. Adam bir zındık gibi küfürler yağdırıyordu. O Fabris denen H... diyordu avaz avaz bağırarak. Ölürse benim elimden ölecektir. Celladın mesleğini çalacağım ve benzeri. Barbone Fabris'e bakmak için büronun penceresiyle generalin arabası arasında durmuştu. Küfürleri de artırıyordu. Jandarma onbaşısı ona ''Hadi hadi'' dedi. ''Yoluna gitsen. Küçük hanımın önünde böyle küfürler edilmez hiçbir zaman.'' Barbone arabanın içine bakmak amacıyla başını kaldırdı. Gözleri Kleyla'nınkilerle karşılaşınca genç kız elinde olmadan bir dehşet çığlığı kopardı. Böylesine korkunç bir yüz ifadesini ömründe hiçbir zaman bu kadar yakından görmemişti. İçinden Fabris'i öldürür bu diye geçirdi. Don Cesare'ye haber vermeliyim. Don Cesare amcasıydı. Kentin en saygın rahiplerinden biriydi. Erkek kardeşi General Conti cezaevinde ona bir vekil harçlıkla birinci rahiplik yeri sağlamıştı. General yeniden arabasına bindi. Kızına eve mi dönmek istersin yoksa sarayın avlusunda belki de uzun zaman beklemeyi göze alır mısın dedi. Gidip hükümdara bütün bunların hesabını vermem gerekiyor. Fabris yanında üç jandarma ile birlikte bürodan çıkıyordu. Kendisine ayırdıkları odaya götürüyorlardı onu. Clay ile araba kapısının penceresinden bakıyordu. Tutuklu hemen pek yakında bulunuyordu. Genç kız tam o anda babasının sorusuna şu sözcüklerle yanıt veriyordu. Sizinle geleceğim. Fabris bu sözcüklerin hemen yanı başında söylendiğini işitince gözlerini kaldırdı. Genç kızın bakışlarıyla karşılaştı. Genç adam özellikle onun yüzünün üzgün ifadesiyle etkilendi. Ne kadar da güzelleşmiş. Como yakınlarındaki karşılaşmamızdan beri diye düşündü. Gözlerinde ne derin bir düşünce ifadesi var. Onu Düşes'le karşılaştırmakta hakları var. Ne meleksi bir yüz. Yüzü gözü kanlar içinde kalan katip Barbone aklından bir şeyler tasarlayarak arabanın yanında durmuştu. Bir el devinimiyle Fabris'i götüren üç jandarmayı durdurdu ve arkadan arabanın çevresini dolanarak generalin yanında bulunduğu kapıya yaklaştı. Ona, tutuklu kalenin içinde şiddet eyleminde bulunduğundan tüzüğün 157. maddesi uyarınca ona 3 gün kelepçe takmak gerekmez miydi dedi. Zaten bu tutuklamaya canı sıkılan general canın cehenneme senin diye bağırdı. General Conti için Düşese Mosca Kontu'nun sabrını taşırıp büsbütün çileden çıkarmamak söz konusuydu. Hem zaten bakalım Kont bu olayı hangi anlama çekecekti? Aslında bir ciletinin öldürülmesi önemsiz bir işti. Sadece işin içinde dönen dolaplar ona önem kazandırmayı başarmıştı. Bu kısa söyleşi sırasında Fabris o jandarmaların arasında harikuladeydi. Son derece gururlu, son derece soylu bir yüzü vardı. İnce ve kibar çizgileri, dudaklarında gezinen hor görü gülümseyişi, çevresini saran jandarmaların kaba görünüşleriyle çok hoş bir çelişki oluşturuyordu. Ama denebilir ki bütün bunlar fizyonomisinin sadece dış bölümünü oluşturuyordu. Aslında Fabris Clayla'nın tanrısal güzelliği karşısında hayran kalmıştı. Bakışı da bütün şaşkınlığını belli ediyordu. Son derece düşünceli olan genç kıza gelince o başını arabanın penceresinden içeri çekmeyi bile aklına getirmemişti. Fabris genç kızı en saygılı bir yarı gülümsemeyle selamladı. Bir dakika sonra da bana öyle geliyor ki küçük hanım dedi. Vaktiyle bir gölün kıyısında jandarmaların refakatinde sizinle karşılaşmak onuruna ermiştim. Clayla kıpkırmızı kesildi. O kadar da şaşırdı ki karşılık verecek tek sözcük bulamadı. Fabris kendisiyle konuştuğu sırada genç kız içinden şu kaba insanlar arasında ne kadar da soylu bir hali var diye geçiriyordu. İçine gömüldüğü derin acıma ve hemen hemen yürek sızlaması, herhangi bir sözcük bulması için gereken zihin çevikliğinden onu yoksun bıraktı. Clayla suskunluğunun farkına varınca daha da kızardı. Tam o sırada kalenin büyük kapısının sürgülerini şiddetle çekiyorlardı. Ekselanslarının arabası en azından bir dakikadan beri beklemiyor muydu? Gürültü o kubbenin altında öylesine şiddetli oldu ki Clayla yanıt vermek için birkaç sözcük bulmuş olsaydı bile Fabris bunları işitemezdi. Asma köprüyü aşar aşmaz hemen dört nala kalkan atlar arabayı uçururcasına götürürken Clayla içinden kim bilir beni ne kadar gülünç bulmuştur diye geçiriyordu. Sonra da ansızın yo hayır diye ekledi. Sadece gülünç bulsa gene iyi, benim aşağılık bir ruhum olduğunu sanmıştır. O tutuklu, ben de cezaevi yöneticisinin kızı olduğum için ona selam vermediğimi düşünmüştür. Bu düşünce yüksek bir ruhu olan genç kız için çok üzücü oldu. Benim davranışımı büsbütün küçültücü hale dönüştüren de şu oldu diye ekledi. İlk kez onun dediği gibi gene jandarmalar refakatinde karşılaştığımızda tutuklu olan bendim. O ise bana yardım ediyor, beni çok büyük bir sıkıntıdan kurtarıyordu. Evet, kabul etmek gerekir ki benim davranışım kusursuzdu. Bu hem nankörlüktü hem de kabalık. Ne yazık. Zavallı genç adam. Şimdi artık başına felaket geldiğinde herkes ona nankörlük edecektir. O zaman bana Parma'da benim adımı anımsayacak mısınız demişti. Şimdi şu saatte kim bilir beni ne kadar hor görüyordur. Terbiyeli bir iki söz söylemek ne kadar kolaydı. İtiraf etmeliyim, evet, ona karşı davranışım çok acımasız oldu. Vaktiyle eğer annesinin arabasında beni yüce gönüllülükle buyur etmeseydi, toz toprak içinde jandarmaların peşinden yürümek zorunda kalacaktım. Yahut da daha beteri, o adamlardan birinin atının terkisine binecektim. O zamanlar tutuklanan babamdı. Bense savunmasız kalmıştım. Evet, davranışım eşsiz doğrusu. Onun gibi bir yaratık bunu ne kadar şiddetle hissetmiştir kim bilir. Onun o pek soylu fizyonomisiyle benim davranışım arasında ne kadar da çelişki var. Ne asalet, ne dinginlik, ne kadar da düşmanlarını kuşattığı bir kahramana benziyordu.